Ayrım 2.
Dinleyicilerin bulunduğu yer bir iple ayrılmıştı. Yargıç çıplak yerde oturuyordu. Önünde masa yoktu. Bu oturuş biçimini yıllarca önce kendisi bulmuştu. Şatafata çok önem verirdi. İple ayrılan yerde Bayan Singli ile ana ve babası, ölen Singli'nin İsviçre'den gelen akrabası olan iyi giyimli, saygıdeğer, zengin ve tüccar kılıklı iki bay, kız kardeşiyle Anna Otterer vardı. Bayan Singli'nin yanında çocukla bakıcısı görülüyordu. Taraflar ve tanıklar hazırdı. İlgili kişiler ayakta durursa duruşmanın çabuk biteceğini söylemek yargıç Dollinger'in adetiydi. Ama belki de onları dinleyiciler yüzünden kendisini göremedikleri için ayakta tutuyordu. Yoksa insanın ayak parmakları üstüne kalkıp boynunu ileri uzatmadan onu görmesi olası değildi. Duruşmanın başında küçük bir olay geçti. Anna çocuğu görünce bağırdı, ileriye doğru fırladı. Çocuk ona gelmek istedi, bakıcısının kolları arasında tepindi ve ağlamaya başladı. Yargıç çocuğu salondan çıkarttı. Sonra Bayan Singli'yi çağırdı. Bayan Singli ipek hışırtısı içinde ilerledi. Küçük mendilini ikide bir gözlerine götürerek, yağma sırasında imparatorluk askerlerinin çocuğu ondan nasıl kaçırdığını anlattı. O gece hizmetçisi babasının evine gelmiş, çocuğun evde olduğunu bildirmişti. Herhalde bahşiş almak umuduyla bunu yapmıştı. Babasının aşçısı olan kadını tabakhaneye yollamış ama kadın çocuğu orada bulamamıştı. Bu kadının, eliyle Anna'yı işaret etti, kendisinden para sızdırmak için çocuğu kaçırdığını sanıyordu. Çocuğu elinden almamış olsaydı, günün birinde herhalde bu amaçla karşısına çıkacaktı. Yargıç Dollinger, Bay Singli'nin akrabalarını çağırdı. O sırada Singli'yi arayıp aramadıklarını, Bayan Singli'nin onlara ne anlattığını sordu. Adamlar Bayan Singli'nin kocasının öldürüldüğünü, çocuğu bir hizmetçiye baktırdığını, hizmetçinin çocuğa iyi baktığını kendilerine bildirdiğini söylediler. Kadın için hiç iyi konuşmadılar. Buna şaşmamalı. Çünkü Bayan Singli davayı kaybederse mülk onlara kalacaktı. Yargıç onları dinledikten sonra gene Bayan Singli'ye döndü. Baskın sırasında şaşkınlıktan çocuğu bırakıp bırakmadığını sordu. Bayan Singli soluk mavi gözleriyle şaşırmış gibi yargıca baktı. Çocuğunu bırakmadığını üzüntülü bir sesle söyledi. Yargıç Dollinger hafifçe öksürdü ve kadına "Hiçbir annenin çocuğunu terk etmeyeceğine inanıyor musun?" dedi. Kadın kesinlikle "Evet, inanıyorum." dedi. Yargıç, "Bir anne gene de bunu yaparsa, giyimi kuşamı nasıl olursa olsun onu dayaktan gebertmek gerektiğine inanıyor musun?" diye sordu. Bayan Singli bu soruya yanıt vermedi. Yargıç eski hizmetçi Anna'yı çağırdı. Anna hızla öne doğru ilerledi. Hazırlık duruşmasında söylediklerini alçak sesle aynen anlattı. Konuşurken kulağı başka yerdeydi. Ardında çocuğun bulunduğu büyük kapıya doğru çocuk ağlıyor mu diye ikide bir bakıyordu. Bayan Singli'nin amcasının evine o gece gerçekten gittiğini söyledi. Çünkü imparatorluk askerlerinden korkmuştu. Kendi kimsesiz çocuğu da komşu Lehausen'daki iyi yürekli kişilerin yanında bulunduğu için onu merak ediyordu. Bu yüzden bir daha tabakhaneye dönmediğini söyledi. İhtiyar Dollinger Anna'nın sözünü kabaca kesti. Şehirde korku denilen şeyi sezebilmiş hiç olmazsa bir kişinin bulunduğunu söyledi. Buna sevinmişti. Çünkü bu o zamanlar hiç olmazsa bir kişinin az da olsa aklı başında olduğunu kanıtlıyordu. Ama tanığın yalnız kendi çocuğuyla ilgilenmesi iyi bir şey değildi. Öte yandan bir halk deyimine göre kan sudan daha koyuydu. Gerçek bir anne çocuğu için hırsızlık bile yapabilirdi. Ama yasalar bunu yasak etmişti. Çünkü mülkiyet her şeyin başında geliyordu. Hırsızlık yapan yalan da söylerdi. Yasalar yalan söylemeyi de yasak etmişti. Yargıç bunları söyledikten sonra mahkemeyi dolandıran insanların düzenbazlıkları üzerine derslerinden birini daha verdi. Dinleyicilere bezginlik gelinceye kadar konuştu. Masum ineklerin sütüne su katan köylüler, dava ile hiçbir ilgisi olmadığı halde köylülerden yüksek pazar vergisi alan belediye üzerine de kısa bir nutuk çektikten sonra tanıkların sorgusunun bittiğini ve hiçbir sonuç elde edilemediğini bildirdi. Yargıç uzun süre bekledi. Ne yapacağını bilemediği açıkça anlaşılıyordu. Bir sonuca varabilmek için ne yapılması gerektiği konusunda bir öneri bekliyormuş gibi etrafa bakıyordu. Herkes hayret içinde yargıcı seyrediyordu. Birkaç kişi de çaresizlik içinde kalan yargıcı görebilmek için başını uzatıyordu. Salonda tam bir sessizlik vardı. Yalnız caddeden gelen sesler duyuluyordu. Yargıç içini çekerek söze başladı. "Asıl annenin kim olduğu anlaşılmadı," dedi. "Çocuk acınacak halde. Babaların baba olmaktan kaçtığı hep söylenir. Oysa bu pis şeylerin ikisi de aynı çocuğun anası olduğunu söylüyor. Mahkeme bunları gerektiği gibi her birini tam 5 dakika dinledi. Ve şu kanıya vardı ki bunların ikisi de yalan söylüyor. Ama çocuğu da düşünmek gerek. Onun da bir annesi olmalı. Bunun için gevezeliği bırakıp çocuğun asıl anasının kim olduğunu bulmak gerekiyor." Öfkeyle mübaşiri çağırdı ve bir tebeşir getirmesini emretti. Mübaşir tebeşiri getirdi. Yargıç, 3 kişiyi alabilecek bir daire çiz tebeşirle yere," dedi. Mübaşir yere diz çöktü, tebeşirle daireyi çizdi. Yargıç, "Şimdi çocuğu getir," dedi. Çocuk içeri gelince yine ağlamaya başladı. Anna'ya gitmek istiyordu. İhtiyar Dolinger çocuğun ağlamasını aldırmadı. Yalnız daha yüksek sesle konuşuyordu. "Şimdi yapılacak denemeyi eski bir kitapta okudum," dedi. "Gerçekten yerinde bir şey. Tebeşir dairesiyle yapılacak bu denemenin amacı açık. Asıl anne çocuğa karşı duyduğu sevgiyle meydana çıkarılacak. Demek ki bu sevginin derecesini ölçmek gerekiyor. Mübaşir, çocuğu tebeşir dairesinin içine koy." Mübaşir ağlayan çocuğu bakıcısının elinden aldı, dairenin içine götürdü. Yargıç Bayan Singli ile Anna'ya dönerek sözüne devam etti. "Siz de tebeşir dairenin içine girin. Her biriniz çocuğun bir elinden tutun. Ben haydi deyince çocuğu dairenin dışına çekmeye çalışın. Hanginizin sevgisi daha güçlüyse çocuğu daha büyük bir güçle çekecek ve çocuk onun olacak." Salonda kıpırdanmalar başladı. Seyirciler ayaklarının ucuna kalkıyor, herkes kendi önünde duran kimseyle çekişiyordu. Salona yeniden ölüm sessizliği çöktü. 2 kadın tebeşir dairenin içine girdi. Her biri çocuğun bir elini tuttu. Çocuk sesini kesmişti. Ne olacağını seziyordu sanki. Gözyaşlarıyla ıslanan yüzünü Anna'ya çevirmişti. Yargıç "Haydi" komutunu verdi. Bayan Singli bir hamlede çocuğu hızla sarsarak tebeşir dairesinin dışına çıkardı. Anna afallamıştı. Anlamsız gözlerle çocuğun arkasından baka kaldı. 2 kolundan aynı zamanda 2 yönde çekilince çocuğa bir şey olur diye kolunu bırakıvermişti. İhtiyar Dolinger ayağa kalktı. "Asıl annenin kim olduğunu işte şimdi öğrendik," dedi. "Alın çocuğu şu pis kadının elinden. Katı yürekliliği yüzünden onu parça parça edecek de az kalsın." Anna'ya bakarak başını salladı. Sonra hızla salondan çıktı. Kahvaltı yapmaya gitti. Birkaç hafta sonra çevrenin boş kafalı olmayan köylüleri yargıcın çocuğu Meringli kadına verirken göz kırptığını anlatıyorlardı. Yahudi fahişesi Mary Sanders'ın balladı. Nürnberg'de bir yasa yaptılar. Yabancı erkeklerle yatan bazı kadınlar buna çok gözyaşı döktüler. "Et pahalılaşıyor kenar mahallelerde. Yaman vuruluyor trompetlere. Yapacakları bir şey varsa Tanrım bu gece olsun olan." "Senin sevgilinin Maria Sanders saçları simsiyahtı. İyi olur bugün ona gitmesen. Daha dün ondaydın sen." "Et pahalılaşıyor kenar mahallelerde. Yaman vuruluyor trompetlere. Yapacakları bir şey varsa Tanrım bu gece olsun olan." "Anahtarı bana ver anne. Böyle gelmiş, böyle gider. Ay her zamanki ay." "Et pahalılaşıyor kenar mahallelerde. Yaman vuruluyor trompetlere. Yapacakları bir şey varsa Tanrım bu gece olsun olan." Bir sabah erken, saat 9'da, geçti şehirden arabada, gömlekle, bir levha boynunda. Saçları tıraş edilmiş, herkes ardından bağırdı, bakışları soğuktu. Et pahalılaşıyor kenar mahallelerde. Kemanın yayı konuşuyor bu gece. Kulakları olsaydı eğer tanrım, bilirlerdi onlara ne yapıldığını. Oğullar. Thüringenli bir köylü kadın 1945 yılı Ocak ayında Hitler Savaşı'nın sonu yaklaşırken askerdeki oğlunu düşünde gördü. Oğlu onu çağırıyordu. Uyku sersemliğiyle evin avlusuna çıkınca oğlunu tulumbadan su içerken gördüğünü sandı. Ama bunun çiftlikte angarya çalışan genç Rus tutsaklarından biri olduğunu anladı. Birkaç gün sonra başından şaşılacak bir olay geçti. Yakındaki ormanda ağaç kütüğü söken tutsaklara yemek götürmüştü. Geri dönerken arkasına doğru baktı. O genç tutsağı gördü. Hastalıklı bir hali vardı. Tencereye bakıyordu. Kimse ona çorba ikram etmiyordu. Kadın bir kırgınlık duydu içinde. Tutsağın yüzü oğlunun yüzü oluverdi birden. Bu hal daha sonraki günlerde sık sık yinelendi. Bir gün tutsak hastalandı. Samanlıkta yatıyordu. Ona bakan yoktu. Köylü kadın tutsağa biraz yemek götürmek konusunda gittikçe artan bir istek duyuyordu ama erkek kardeşi buna engel oldu. Kardeşi savaşta sakat kalmıştı. Çiftliği yönetiyordu ve tutsaklara kötü davranıyordu. Özellikle her şeyin altüst olmaya, köyün tutsaklardan korkmaya başladığı bu günlerde davranışı daha da sertleşmişti. İleri sürdüğü nedenlere köylü kadın bile kulağını tıkayamıyordu. O da haklarında korkunç şeyler işittiği bu insanlıktan çıkmış insanlara yardım etmeyi doğru bulmuyordu. Düşmanlar doğuda bulunan oğluna kötülük yaparlar diye korku içinde yaşıyordu. Tutsağı terk edilmişliği içinde yardım etmeye henüz karar vermediği günlerde bir akşam tutsaklardan bir grubu karla örtülü meyve bahçesinde gördü. Aralarında heyecanlı bir konuşma geçiyordu. Soğuğun ortasında görüştüklerine göre gizli bir şey konuşuyorlardı. Genç adam sıtma nöbeti geçiriyormuş gibi titriyordu. Belki de çok zayıf olduğu için kadını görünce en çok o korktu. Bu korku içinde bile adamın yüzü gene o garip değişime uğradı. Kadın gene oğlunun yüzünü görüyor gibiydi. Çok korkulu bir yüzdü bu. Kadının aklı hep bu yüzdeydi. Görevinin gereği olarak meyve bahçesinde geçen görüşmeyi kardeşine duyurmakla birlikte daha önce hazırladığı jambon parçasını genç adama gizlice vermeyi kararlaştırdı. Üçüncü Reich'te her iş gibi bu da son derece güç ve tehlikeli bir şeydi. Böyle bir girişim kendi kardeşini bile ona düşman yapabilirdi. Üstelik bu konuda tutsaklara güvenemiyordu. Gene de işi başardı. Ama tutsakların gerçekten kaçmaya niyetli olduklarını anladı. Çünkü gittikçe yaklaşan Kızıl Ordu'nun önünde batıya sürülmek ya da doğrudan doğruya yok edilmek tehlikesi tutsaklar için her gün biraz daha büyüyordu. Köylü kadın o garip olayla bağlandığı genç tutsağın işaretlerle karışık, kırık dökük bir Almanca ile kendisine anlattığı bazı isteklerinin geri çeviremedi ve tutsakların kaçma planına böylece karıştı. Onlara bir ceketle büyük bir saç makası verdi. Ne gariptir ki o değişim olayı bir daha yinelenmedi. Köylü kadın yabancı gence artık hep yardım ediyordu. Şubat ayı sonunda bir sabah penceresi vurulup da alacakaranlıkta oğlunun yüzünü camda görünce irkildi. Bu kez oğluydu karşısındaki. Üstünde SS birliklerinin yırtık üniforması vardı. Birliği telef olmuştu. Rusların köyün birkaç kilometre yakınına kadar geldiğini heyecanla anlattı. Eve döndüğü çok gizli tutulmalıydı. Köylü kadın, kardeşi ve oğlu arasında tavan aralığında bir çeşit savaş konseyi düzenlendi ve en başta savaş tutsaklarının işinin bitirilmesi kararlaştırıldı. Çünkü SS askerini görmüş olabilirlerdi. Hiç değilse kendilerine nasıl davranıldığı konusunda ifade verebilirlerdi. Yakınlarda bir taş ocağı vardı. SS askeri ertesi gece tutsakları samanlıktan teker teker alıp yok edeceğini söyleyip duruyordu. Sonra da cesetleri taş ocağına atabilirlerdi. Akşam vakti tutsaklara birkaç bardak içki vermeliydiler. Kadının kardeşi bu işin onların dikkatini pek çekmeyeceğini söyledi. Çünkü son günlerde neşeleri yerine gelsin diye hem kendileri hem de hizmetkarlar Ruslara dostça davranmışlardı. SS askeri plan tamamlandığı zaman annesinin titrediğini fark etti. İki erkek kadını samanlığa yaklaştırmamaya karar verdiler. Kadın korku içinde geceyi bekledi. Rusların sunulan içkiden hoşnut kaldıkları anlaşılıyordu. Köylü kadın tutsakların sarhoş bir durumda hüzün dolu türküler söylediklerini duyuyordu. Ama saat 11'e doğru oğlu samanlığa girdiği zaman tutsaklar ortalıkta yoktu. Yalancıktan sarhoş görünmüşlerdi. Çiftlikte kendilerine gösterilen olağanüstü dostluk Kızıl Ordu'nun çok yakında bulunduğu kanısını vermişti onlara. Gece yarısından sonra Ruslar geldi. Köylü kadın paniğe kapılıp SS üniformasını yakmaya çalıştığı sırada oğlu tavan arasında sarhoş halde yatıyordu. Kardeşi de sarhoştu. Kendisi Rus askerlerini karşılamak ve onlara ikramda bulunmak zorunda kaldı. Bu işi yaparken yüzü taş kesilmişti. Sabah olunca Ruslar çekilip gittiler ve Kızıl Ordu yürüyüşüne devam etti. Oğlu uyanınca yeniden içki istedi ve savaşa devam etmek üzere dağılan Alman birliklerini aramak niyetinde olduğunu söyledi. Kadın savaşa devam etmenin yok olmak demek olduğunu ona anlatmaya çalışmadı. Umutsuz bir halde oğlunun yolunu kesti ve onu alıkoymak istedi. Oğlu kadını samanların üstüne itti. Kadın ayağa kalkınca eline bir araba oku geçti. Hırsından çılgına dönen oğlunun başına oku indirdi. O gün öğleye doğru bir köylü kadın ardında bir araba olduğu halde en yakın köyün pazar yerinde Rus komutanlığının önünde durdu. İple bağladığı oğlunu savaş tutsağı olarak onlara teslim etti. Bir tercümana oğlunun hayatının kurtarılmasını anlatmaya çalışıyordu. Deney. Büyük Francis Bacon'ın kamu hizmetleri, haksızlık kazanç sağlamaz diyen aldatıcı atasözü üzerindeki düz bir parabol gibi sona erdi. Bacon, imparatorluğun en yüksek yargıcı olarak rüşvetten mahkum oldu ve hapse atıldı. Onun baş yargıçlık yaptığı dönem, yapılan işler, zararlı tekellerin tasarrufları, kanuna aykırı tutuklamalar, yukarıda dikte ettirilerek verilen kararlar bakımından İngiliz tarihinin en karanlık ve en utanç verici yılları sayılır. Bacon'un hümanist bir filozof olarak yaptığı ün, maskesini düşürdükten ve suçunu itiraf ettikten sonra işlediği suçların imparatorluk sınırları dışına yayılmasını sağladı. Bacon hapisten çıkıp çiftliğine dönmesine izin verildiği zaman ihtiyarlamıştı. Başkalarını ezmek için gösterdiği çabalar ve başkaları onu ezerken kendisinin çektiği acılar yüzünden bedeni zayıf düşmüştü. Evine döner dönmez doğal bilimler üzerinde yoğun bir çalışmaya girişti. İnsanlar üzerinde ekemen olmayı başaramamıştı. Bu yüzden geri kalan gücünü insanlığın doğa güçleri üzerinde en iyi nasıl egemenlik kuracağını araştırma işine verdi. Yararlı şeylere yönelen araştırmaları onu çalışma odasından çekip alarak tarlalara, bahçelere ve çiftliğinin ahırlarına götürdü. Meyve ağaçlarını ıslah etmek olanakları üzerinde bahçıvanlarla saatlerce konuşuyor, ineklerin ne kadar süt verdiğini nasıl ölçecekleri konusunda nutuk veriyordu. Bir gün ahırda çalışan bir delikanlı dikkatini çekti. Değerli atlardan biri hastalanmıştı. Delikanlı o gün iki defa at konusunda filozofa haber getirdi. Delikanlının gözlem yeteneği ihtiyar adamı hayran bırakmıştı. Bir akşam ahıra girince delikanlının yanında ihtiyar bir kadın gördü. Kadın şöyle diyordu. Kötü bir adamdır o. Kendini ondan koru. Bugün de büyük bir efendidir. Kum gibi parası vardır ama gene de kötüdür. Ekmeğini sana o veriyor. Bunun için işini eksiksiz yap. Ama onun kötü olduğunu da hiç aklından çıkarma. Filozof hızla geri dönüp evin yolunu tuttuğu için delikanlının ne cevap verdiğini duymadı. Ama ertesi günü onun davranışında hiçbir değişiklik olmadığını gördü. Atın hastalığı geçtikten sonra çıktığı gezintilerde delikanlıyı da yanına alıyor, ona ufak tefek görevler veriyordu. Yavaş yavaş bazı deneyler üzerinde delikanlı ile konuşmaya başladı. Konuşmalar sırasında yetişkinlerin çocuk aklının alabileceğini sandığı kelimeler kullanmıyor, onunla yetişkin bir insanmış gibi konuşuyordu. hayatı boyunca büyük insanlarla ilişkisi olmuş ama onu pek az insan anlamıştı. Bu açık konuşmadığı için değil, tersine çok açık konuştuğu için böyle olmuştu. Delikanlının zahmet çekmesine aldırmıyordu ama yabancı kelimeleri kullanmak isteyince onun sözlerini sabırsızlık göstermeden düzeltiyordu. Delikanlının en başta gelen çalışması gördüğü şeyleri ve yaşadığı olayları yazmaktı. Filozof ne kadar kelime bulunduğunu, bir şeyin yazıyla anlatılanlardan şöyle böyle anlaşılmasını, özellikle yazılanlara göre işlem görmesini sağlamak için ne kadar kelime gerekli olduğunu delikanlıya öğretti. İyi, kötü, güzel ve benzeri gibi aslında hiçbir şey söylemeyen bazı kelimeleri kullanmamak daha doğruydu. Delikanlı bir böceğe çirkin demenin anlamsız bir şey olabileceğini hemen kavradı. Çabuk sözü bile yetersizdi. Çünkü bir böceğin aynı büyüklükte olan başka yaratıklarla karşılaştırılarak ne kadar çabuk gittiğini, neden çabuk gittiğini anlatmak gerekliydi. Böceği meyilli ve pürüzsüz bir yüzey üstüne bırakmalı, koşması için gürültü yapmalı ya da erişmek isteyeceği bir parçacık yem koymalıydı. Böcekle yeteri kadar uğraştıktan sonra onun çirkinliği çabuk kaybolurdu. Bir gün delikanlı filozofa rastladığı zaman elinde bulunan ekmeği anlatmak zorunda kaldı. İhtiyar adam, "Şimdi iyi kelimesini kullanabilirsin," dedi. "Çünkü ekmek insanların yemesi için yapılmıştır. İnsana göre iyi ya da kötü olabilir. Yalnız doğanın yarattığı, belli amaçlar için meydana gelmiş, özellikle insanların kullanılması ile ilgili olmayan daha büyük şeyler bakımından böyle kelimelerle yetirmek saçma olur." Delikanlı büyük annesinin Milord üzerine söylediği sözleri düşündü. Konular verilen ilaçlarla atın iyileşmesi ya da kullanılan ilaçlar yüzünden bir ağacın kuruması gibi kolay anlaşılan şeylerin gittikçe dışına kaydığı halde kavrayış bakımından hızla ilerliyordu. Meydana gelen değişmelerde kullanılan metodun rol oynayıp oynamadığını anlamak için daima belli bir şüphe duymak gerektiğini de kavruyordu. Delikanlı, büyük filozof Bacon'ın düşünme metodunun önemini anlayamıyordu ama bütün bu araştırmaların faydasının açık oluşu onu coşturuyordu. Delikanlı filozofu şöyle görüyordu. Dünyada yeni bir çağ başlamıştı. İnsanlığın bilgisi hemen her gün artıyordu. Bütün bu bilgiler rahatlığın ve dünyasal mutluluğun artması içindi. Bilim yol göstericiydi. Evreni, dünyada var olan her şeyi, bitkileri, hayvanları, toprağı, suyu, havayı daha çok fayda sağlamak için inceliyordu. İnanılan şey değil, bilinen şey önemliydi. İnsanlar çok şeye inanıyordu ama pek az şey biliyordu. Bunun için her şeyi yakından elle dokunarak denemeli, insan yalnız kendi gözüyle gördüğü, bir fayda sağlayabildiği şeyin sözünü etmeliydi. Yeni öğreti buydu. Yeni işlere girişmeye hazır ve istekli olan, gittikçe daha çok sayıda insan bu yeni öğretiye yöneliyordu. Kitapların birçoğu kötü olsa bile, onlar da bu işte büyük bir rol oynuyordu. Delikanlı, yeni işlere girişen insanların arasına katılmak için kitapları anlamak gerektiğini açıkça görüyordu.